Şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Değerli yolcu yolunda gerek dostları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden hepinize selam olsun. Bugün çok değerli kadınlarla sizi konuşturacağız. Bu konuşmaları hep beraber işiteceksiniz. Telefon açanların da sadece kadın olmasını istiyoruz. Kadın olan dostlarımıza söz vereceğiz. 0212 809 3043 Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar konuşuyor.
Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde.
Evet değerli dostlar, kadınlar hayatın her yerinde olmak için mücadelelerini sürdürüyorlar ve elbette ki kadınlar hayatın her yerinde olma mücadelesinde haklı olarak karşılarına gelen hiçbir engele izin vermiyorlar. Mücadelelerine devam ediyorlar. 0212 809 3043 bugün kadınlar konuşacak ve bunlar üzerinden biz de özellikle bizim gibi geri kalmış ülkelerde kadının ne kadar ciddi sorun yaşadığını bütün boyutlarıyla ortaya koyacağız. Şunu söylemem gerekiyor ki Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir takım liberal ve biçimsel kutlamaları hiçbir sosyalist, hiçbir gerçekten bugünün anlamını bilen insan eyvahlah ederek karşılamaz. Kadınlar vardır ve kadınlar iyi ki vardır. Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bugün tabii yine duyarlı pek çok kadın örgütlü bir biçimde eylem yapacak. Yine tahmin ediyorum ki bu eylemlerde bir kısmı coplanacak, dövülecek, sövülecek. Türkiye'de bunu kanıksamak istemesek de bunu bize yaşatan bir siyasal iklim var. Bu da bize aslında nasıl bir ortaçağ ikliminde olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacak. Bugün yurdun dört bir tarafındaki hanımefendilerle konuşacağız. Önce Aylin Nazlı Akka ile buluşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kadın Kolları Başkanı. Merhaba Aylin.
Merhaba Enver.
Gününüz kutlu olsun. Bütün kadın arkadaşlarımızın bu zor günlerde deprem bölgesinde de siz mücadeleye devam ediyorsunuz. Özellikle oradaki kadınların günü keşke kutlu olabilse. Neler söyleyeceksin?
Şöyle Enver, tabii hakikaten bu sene 8 Mart diğer 8 Mart'lara göre çok daha ağır, çok daha zorlu geçiyor. Ama hani biz zaten 8 Mart'ları daha çok bir kutlama değil, bir anma, mücadeleyi ve dayanışmayı büyütme günü olarak tarifliyoruz. Ve o yüzden de gece yürüyüşünü mesela çok önemseriz. Gene yasaklamaya kalktıkları gece yürüyüşünü. Ben yasaklara rağmen de her zaman ona katılmaya önem vermiş birisiyim. Çünkü kadınların sanki belirli saatten sonra sokağa çıkmaması gerekirmiş ya da işte evler kadınların, sokaklar erkeklerin, gündüzler kadınların, geceler erkeklerinmişçesine bir hava yaratanların karşısında onu çok önemsiyorum. Şimdi bu sene tabii biz deprem bölgesindeyiz. Ben Nur Dağı'ndaydım, şimdi İslahiye'ye geldim. Buradaki kadın arkadaşlara bugün özel olarak bazı koliler hazırladık. Hani bir nebze olsun onların yaralarını sarmak ve bugünün değerini onlara hissettirmek istedik. Yoksa biz bir gün değil 365 gününde kadınlar için çok değerli olduğunun farkındayız. Her kadının emekçi olduğunu söylüyoruz. İster ev kadını olsun, ister çalışma yaşamının içinde olsun, mavi yakalı olsun, her ne iş yapıyorsa olsun her kadın emekçidir. Burada şunu söylemem lazım. Gerçekten kadınların ihtiyaçları çok geri plana itilmiş durumda deprem bölgesinde. Hatta kadınlar bazı ihtiyaçlarını söylemekten de çekiniyorlar. Oysa ki iç çamaşırı, hijyenik pet, ağda temel hijyen malzemeleri, bunların her biri onların ihtiyaçları. Onun için biz de 26 kalemden oluşan bir erzak çantası oluşturduk. Bir yandan onları dağıtıyoruz. Bir yandan da bugün tüm bölgelerde, tüm illerde depremden etkilenmiş olan 11 ilimizde de kadın danışma merkezleri açtık. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak. Zaten 2020 yılından bu yana vermekte olduğumuz hukuki destek ve psikolojik destek hizmetimiz vardı. Ama bunu Alo Şiddet hattımız vardı. 444-82-85 bu hattı arayanlara veriyorduk. Şimdi bizzat yerinde tüm depremzedelere hem bu bahsettiğim destek hizmetlerini vereceğiz, veriyoruz. Hem de aynı zamanda örneğin bir kadın hastalığı var ama kimseye söyleyemiyor, gelecek bize söyleyecek. Biz onu hemen konusunda uzman olan bir hekimle buluşturacağız. Ya da bir ihtiyaç malzemesi var, bu danışma merkezlerine o ihtiyaç malzemelerini koyduk. Onları derhal sunacağız. Yani aslında ülkeyi biz yönetmiyoruz ama adeta icracı bir kimliğimiz varmışçasına gücümüz yettiğince diyeyim, tabii ki bir devlet gücü yok elimizde ama gücümüz yettiğince tüm kadın arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. En önemlisi hani onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Şimdi bu çadırdaki arkadaşların yanından ayrıldım. Görüntülü olsaydı onu da göstermek isterdim size. Diyor ki bir tanesi, yani gelseydiniz diyor şundan bir ay önce benim evime konuk olsaydınız. Ben sofrayı donatırdım, sizi çok güzel ağırlardım. Şu anda ben her şeye muhtaç duruma geldim ve bunu söylemekten utanıyorum. Yani adeta hani, kendisi suçluymuşçasına utanıyor. Dedim ki hayır, yani sizin bu duruma düşmenize sebep olanlar utansın. Çünkü hepimiz biliyoruz deprem öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor, alınmayan önlemler ve yanlış politikalar öldürüyor. O yüzden yani evi barkı gitmiş, kimi işte akrabalarını, yakınlarını kaybetmiş, en iyi durumda olan işini kaybetmiş. Herkes çok ciddi bir kayıp yaşıyor. Bu arada işini kaybetmiş diyoruz ama zaten çalışmakta olan her iki kadından birisi kayıt dışı çalışıyor. Dolayısıyla şu an işini kaybedenlerin ne işsizlik sigortasından faydalanması mümkün ya da kısa çalışma ödeneğinden. Yani hayat gerçekten kadınlar, çocuklar ve tabii tüm depremzedeler, tüm kırılgan gruplar için çok daha zor. Ve gene burada deprem bölgesinde şunu görüyoruz. AKP halen bizden olan olmayan ayrımını yapıyor. Yani engelli...
Öyle mi yani? Yani orada bir örneğin kadının ya da bir depremzede, depremde hasar almış evi olan, ihtiyaçları olan insanların bir dakika ya sen bizdensin, sen değilsin diye tespit edebilecek ya da tespit ettikten sonra da o yönde tutum takınacak bir yaklaşım var mı hakikaten?
Olmaz mı ya, olmaz mı? Tabii ki var. Yani mesela konteynerlerde bakıma muhtaç olan ailesinde ya da engelli olanlara öncelik tanınacaktı. Şimdi bir çadırın içinden çıktım. Yani bir engelli var çadırın içerisinde. Fakat onlara konteyner verilmemiş, başkalarına verilmiş. Ayrıca burada İsrail'de diyorlar ki daha bir kere bile belediye başkanı bizim yanımıza gelmedi. Nurdağ'ındaydık. Nurdağ'ında belediye binasının önünden bir çekim yaptık. Çünkü belediye binası daha 6. ya da 7. gündü. Canlarımız halen enkaz altındayken bina yıkılmamış olmasına rağmen bir vinç getirdiler ve binayı yıktılar. Çünkü asıl amaç hiç şüphesiz yolsuzluklarını enkaz altında bırakmaya çalışmaktı. Baktık bütün dosyalar sağa sola savrulmuş. Neymiş? Binayı yıkmışlar. Yani çok daha öncelikli olarak vinçe ihtiyaç duyanlara gitmeyen o ekipler bir anda nasıl olduysa belediye binasına gittiler, orayı yıktılar. Yani AKP bugüne kadar ne yapa geldiyse aynı anlayışta ve aynı yoksunluğu derinleştiren bakış açısıyla süreci yönetmeye devam ediyor. Ama
değerli
hakikaten her türlü yoksulluğun içinde, yani anne yoksulluğu yaşayan çocuklar, evladını yitirmiş babalar, ebeveynler, yani
Aylin Nazlı Aka, sevgili Aylin Nazlı Aka, şunu sormak istiyorum. Şimdi bütün bunlar olurken seçime gidiliyor ve çözümler konuşulacak. Tabii maalesef siyasi yapımız bizim kadınsız bir siyasal ortam doğuruyor. Daha da fenası, eğer siyasete kadın olarak katılıyorsanız büyük oranda erkek dili ve erkek tutumuyla orada bulunmanız gerekiyor. Yani çok küçük bir azınlık kadın tutumu, kadın davranışlarıyla bu işi götürmeyi başarıyor. Büyük oranda da kadınların da erkeklerin iş görme biçiminde, erkek dilinde bir biçimiyle işte yarıştıklarını ya da yer aldıklarını görüyoruz. Deprem bölgesinde dahil olmak üzere hayatın her alanında aleyhte bir tutum söz konusu kadınlara dair. Biraz bunu değerlendirir misin? Yani bu seçimlerde bir başka türden umut söz konusu olabilir mi?
Öncelikle erkek gibi davranan kadınlardan bahsedeyim. Yani aslında ben onları kadın diyemiyorum. Çünkü biyolojik olarak kadın doğmak demek, kadın olmak demek değil. Yani önemli olan, bunu özellikle kadın siyasetçileri kastediyorum. Kadın haklarını savunarak kadın siyasetçi olarak var olabilmeleri. Ama erkekleşmek durumunda kalan, hayatın zor şartları nedeniyle davranış kalıplarını değiştiren kadınlar bu süzümün dışında. Çünkü hayat onları böyle davranmaya, böyle olmaya itiyor. Peki hayat niye böyle itiyor? Çünkü çok zalim, çok eşitsiz ve ya kadınları çok kırılgan gören ve o yüzden de her daim yardıma muhtaç, işte güçsüz, zayıf diye tarifleyen bir bakış açısı var. Ki o yüzden çocuklarına Nazik ismini koyuyorlar. İşte daha birçok isim verebilirim. Şimdi bu isimdeki kişileri kırmak istemem. Ama hani sanki kadınlar böyle yardıma muhtaçmış gibi tarifliyorlar. Ya öyle olmak zorunda kalıyor kadınlar ya da daha sert olmak zorunda kalıyor. Oysa ki buna gerek kalmadan hepimiz kendi cinsiyet kimliklerimiz ve cinsiyet davranışlarımızla var olabilmeliyiz. Onun için de hiç şüphesiz kadının hayatın her alanında güçlendirilmesi gerekiyor. Yani hem toplumsal, hem ekonomik, hem siyasal, hem de karar mekanizmalarında daha etkin olacağı şekilde yönetsel olarak da eşit temsilin olması ve kadınların daha güçlü kılınması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bu bir kere politikalarla olacak öncelikle, ama tabii zihniyet değişikliğiyle olacak. Yani eğer yöneten ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyorsa, kadını bir kuluçka makinesi gibi görüp işte bir çocuk yetmez, iki çocuk iflas, üç patinaj, bize 4-5 lazım falan lafları ediyorsa, o takdirde zaten bu kafayla biz eşit bir Türkiye kuramayız. Ama ben şuradan bütün dinleyicilere söz veriyorum. Bu 8 Mart eşitsiz olarak geçen son 8 Mart'ımız olacak. Onun için bir sonraki 8 Mart'ta gerçek anlamda bir kutlama yapacağız. Ve o gün geldiğinde herkesin tok, herkesin eşit, herkesin özgür, herkesin güvende olduğu günleri hep beraber karşılayacağız. Bunu da dayanışarak yapacağız. Kadın erkek senin gibi eşitliğe inanan erkekleri de yanımıza alarak yapacağız. Yani bu dönemin kadınları Türkiye'de bir dönemin zencileri gibi, zenci demiyoruz, siyahileri diyoruz, siyahileri gibi. Dolayısıyla bütün bu süreçleri tekrar yeniden inşa edip daha demokratik, layık, çağdaş bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız, tesis edeceğiz, yeniden tesis edeceğiz. Bunu yürekten inanıyorum. Ama
teşekkür,
böyle yapacağız. Evet.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Aylin. Oradaki özellikle depremde mağdur olmuş insanların, özellikle kadınların çok daha büyük sorunları olduğunu görüyoruz. Çünkü toplumsal baskı kadınların ihtiyaçlarını söylemesini bile engelliyor. Başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Bütün kadın arkadaşlara da selam gönderiyorum Radyo Sputnik'ten. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Son söz olarak şunu da söyleyeyim, arkadaşlarımızın buyurun, talebini yerine getireyim. Halen burada kadınların banyo, bakın en temel banyo ve tuvalet ihtiyacı, seyyar banyo, seyyar tuvalet ihtiyaçları karşılanmış değil. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler her yere yetişmeye çalışıyor ama tabii ki belli bir limiti var belediyelerin yapabileceklerinin de. Dolayısıyla bu sorunlar derhal çözülmeli. Ama onun yanı sıra senin dediğin gibi bakım yükünden tut da genel anlamda aile ilişkilerinin düzenlenmesine kadar burada halen kadınlar tüm daha öncesine sahip oldukları o ev içi sorumlulukları da çadır içi sorumluluklar şeklinde sürdürüyorlar. Onun için bu güzel dilekleri ben de şimdi arkadaşlarıma ileteceğim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Türkiye'deki bütün kadınlara da bu durumdan bir an önce kurtulurken ilk önce onların kurtulmasını temenni ederek sesimizi duyurmuş olalım. Seslerini duyurmuş olalım. 0212 809 3043'ten bizim bağlantılarımız yanı sıra Türkiye'nin kadınları konuşmaya devam edecek. Kadın meselesiyle ilgili olarak bence öne çıkanlardan birincisi ve önemli olanlardan birincisi elbette ki eşit işe eşit ücret sorunu. Aynı zamanı harcayan, aynı emeği veren insanların sadece bir kısmının kadın olduğu, bir kısmı da erkek olduğu için farklı uygulamalara tabi tutulmalarının büyük bir rezalet olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda zaten kadının özellikle doğurmak gibi bir doğadan gelen yükümlülük demeyelim ama özelliğinin bulunmasından kaynaklı olarak zaman zaman aynı yetenekte, aynı tutumda olduğu insanlarda bir ayrıma uğradığını da biliyoruz. Yani işte sen ileride evlenirsin, çocuğun olur, senin yerine bir erkek çalışan bulalım dediklerini biliyoruz. Sıkça rastlıyoruz. Ev işçisi aslında evde çalışan kadın nedir o? Yani ev kadını diye bir tarif var. Ev kadını dediğin nedir ev kadını? İşte aslında çalışmaz. Ev işleri yapar. Dolayısıyla değersizmiş gibi algılanır. Ama öyle değil. Çünkü evi düzenlemek, evi yaşatmak çok çok çok daha zor. Onların sigorta sorunları olur. Güvenlik şemsiyesi altına alınma sorunları olur. Ve bunun gibi pek çok meselede yine yalnız bırakılır. Emekçi Kadınlar Günü denmesinin nedeni aslında bütün bunlara mücadele veren kadınların aynı zamanda da hala bu sorunlarını çözmek için örgütlenmesi. Türkiye Komünist Partisi'nden Gizem Batı Adıyaman'da şu anda. Gizem merhaba.
Merhabalar, iyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim, asıl size kolay gelsin. Bu sene Türkiye Komünist Partisi herhangi bir yerdeki etkinliklere katılmak yerine deprem bölgesinde daha güçlü varlığını hissettirme yönünde bir karar aldı. Belki vurguyu oraya taşıyarak buradan böyle bir çıkış yapıyor, böyle bir ifade bulmak istiyor. Bunun gerekçesini ve şu anda kadınlar orada ne vaziyette onu anlatır mısın lütfen?
Yaşadığımız büyük deprem felaketiyle birlikte 8 Mart'ı da bu yaşadığımız büyük yıkımla karşılıyor oldu emekçi kadınlar. Deprem bölgesinde hala bir ayı geçmiş bulunuyor depremi yaşayalı ama Birçok sorun var. Temel insani ihtiyaçlara erişmekte zorluk çekiyor kadınlar orada. Gerek hijyenik malzemeler olsun, gerek temizlik olsun, en temel suya bile ulaşmak, sağlık hakkına bile ulaşmak gerçekten hani güç ve zor halde hala deprem bölgesinde. Bu ihtiyaçlara herhangi bir karşılık bulabilmiş durumda değil maalesef kadınlar. Bütün aslında yurttaşlar benzer şeyi. Kadınlar bu koşullardan biraz daha fazla etkileniyorlar. Normalde de zaten işte örneğin çocuk bakımı, çocuklarla ilgilenmek gibi görevler kadının üzerine yüklenen sorumluluklar halinde devam ediyor yaşadığımız düzende. Deprem bölgesinde de yine bu sorunlar katlanarak artıyor. Zaten koşullar çok yetersiz ve güç. O yüzden kadınlar bayağı sıkıntı çekiyorlar, onu söyleyebiliriz. Biz bu 8 Mart'ı bu deprem felaketine aslında dayanışma ve örgütlülükle halkın kendi bir araya gelmesiyle neler yapabileceğini göstermiş olduğunu düşünüyoruz insanların. Hala insanlıktan din kesilmeyeceğini de gösteren zamanları hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz maalesef. Bu anlamda da hem dayanışmayı yükseltmek, hem örgütlülüğü yükseltmek, hem umudumuzu diri tutmak, hem de bu yaşadığımız deprem sonrası hem acımızı hem öfkemizi başka bir ülkeyi kurma iradesiyle birleştirerek depremden etkilenen bütün emekçi kadınlarla bir araya gelmek için bu 8 Mart'ı öyle geçirmek istedik. O yüzden deprem bölgesindeydik. Bu tabii sadece 8 Mart için değil, bu bir haftalık süreç içerisinde aslında kadın dayanışma komiteleri bütün semt evlerinde, yerelliklerde toplantılar düzenledi. Biz tabii ki de koşullar gereği kısıtlı sayıda bir heyetle ancak deprem bölgesine ulaşabildik, bu ziyareti gerçekleştirebildik. Ama bu bir hafta boyunca deprem bölgesine ileteceğimiz dayanışma mektupları hazırladı bütün kadınlar, emekçi kadınlar. Bu dayanışma mesajlarını bizlerle birlikte deprem bölgesindeki kadınlara ilettiler. Videolarla bunları ilettiler. Acımız büyük, öfkemiz de büyük. Ama bu acı ve öfkeyi yeni bir ülkeyi kurma iradesiyle birleştirmeye kararlıyız. Kadın dayanışma komiteleri olarak da 8 Mart'a bu ümit, umut ve iradeyle selamlıyoruz. Herkesin, kadınların, bütün emekçi kadınların aslında 8 Mart'ını böyle kutluyoruz.
Çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye Komünist Partisi bölgede olmayı ve bölgedeki kadınlarla dayanışmayı, onları örgütlülüğe davet etmeyi yeğledi. Teşekkürler Gizem, bütün emekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. 0212-809-3043 0212-809-3043. Az önce söylediğim gibi ev işçisi diye tarif edilen, daha doğrusu ev işçisi diye ifade etmemiz gereken, fakat ev kadını diye ifade edilen Türkiye'deki milyonlarca kadının güvencesiz, erkeğe mahkum ve emeğinin bir karşılığı olmadığı süreç halen sürüyor. Belki meselelere buradan başlamak gerekiyor. Efendim? Evet değerli dostlar, ben de kadın meselesinin giderek Türkiye'de ciddi ve yerleşik anlamda itirazın, yerleşik derken geleneğini oturtmak anlamda itirazın kaynağı olduğunu bilerek ve görerek, aslında bir kız çocuğu babası olup da neredeyse militanlaşmış bir kız çocuğu olarak asla kimseye boyun eğmeyen, hayatın her alanında hakkını savunan bir kız çocuğu babası olmaktan da son derece memnunum. Hiçbir erkeğe boyun eğmemediği gibi hayattaki bütün adaletlerine, adaletsizliklerde örgütlü olarak karşı koyma becerisi gösteren kadınların varlığı önemli. Bir de erkekler açısından terminolojiye, yani kavramsallaştırmaya bile dikkat etmek gerekiyor. Kadınlarımız diyor mesela, en iyi niyetli olan bile, kadınlarımız bir mülkiyet tavrı ve yine erkeğe bağlı bir anlayış dile getiriyor. Kadınlar demek daha doğru. Ama asıl kırılma kadınlar noktasına geldiysek bile bayan meselesinde oluyor. Erkeğe erkek dediğinizde kadına bayan demenin ne kadar tuhaf olduğunu ve kadına kadın diyebilmenin bile bu kadar zor olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Kadın ve erkek olarak temelde doğanın bize sunduğu iki cins var. Hiç kuşku yok ki başka eğilimi olan, cinsel yönelimi olan insanlar da var. O yüzden kim neyse onu öyle tarif etmek ve eşit ilişkiyi dilde başlatmak zarureti de ortada. Bütün bunları yapabilmek belki de en büyük beceri. Evet değerli dostlar, şimdi önemli bir konuyu büyüteç altına alacağız. Akademisyen Senem Timuroğlu, benim de çok saygı duyduğum ve akademik çalışmalarıyla da öne çıkmış bir arkadaşım. Kendisi özellikle kadın hareketinin kuramsal tarafında akademik çalışmalarda etkin yer almış birisi. Ama daha da önemlisi benim açımdan, kadın edebiyatı yeterli tanınmayan Türkiye'deki özellikle kadın edebiyatına dair de size birkaç ipucu verip hangi kadın yazarların hayatımızı nereden etkilediğini anımsatacak. Çünkü o kadın yazarlarımız da var. Sevgili Senem, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Senemciğim, önce istersen Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bizim tarafımızdan sadece işte belki kimileri Kadınlar Günü kutlu olsun diye geçiştirilen tarafını ortadan kaldırıp Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl oluştu, onu kısaca bir özetleyip onu bir anlamamızda yarar var. Sonra hiç kuşku yok ki feminist hareketten falan söz ederiz ama önce bu iş nasıl oldu, durup dururken olmadı. Bunun da arkasında kan var, gözyaşı var ve mücadele var ve hatır sayılır bir mücadele var. Bize kısaca özetler misin sevgili Senem Timuroğlu?
Tamam, özetleyeyim. Şimdi patriarkal kapitalist düzendeyiz şu an. Ama bu tabii her zaman değil de son 200 yıldır kapitalizm söz konusu. Ondan önce feodal, patriarkal feodal dönemdeydik. Ondan önce patriarkal köleci toplumdaydık. Ancak 1789 Fransız devrimiyle birlikte bir kırılma noktası oldu ve o özgürlük ortamında kadınlar da bir araya gelerek, o eleştirel ve sorgulayan bakıştan etkilenerek bir araya geldiler ve örgütlü bir mücadele vermeye başladılar. Bu feminist mücadelenin içerisinde o döneme birinci dalga feminist hareket deniliyor. Ve o dönemde işte bu kadınların, tabii emekçi kadınlar, tabii işçi kadınlar, sosyalizm içerisinden çıkmış bir kadın hareketinin şeyi bu, tavrı bu. Fakat sadece onlar değil, yani bütün dünyadaki aynı anda oy hakkı mücadelesi vermek için harekete geçmiş süfrajetler var İngiltere'de. Bizde Osmanlı'da Osmanlı Kadın Hareketi var. Eş zamanlı olarak bütün dünyanın ayağa kalktığı, bütün dünya kadınlarının ayağa kalktığı bir çağdan bahsediyoruz. Bu çok önemli bizim açımızdan, yani kadınların örgütlenmesinin bugün ki meyvelerini, bugünkü feminist hareketin, haklarımızın temeli orada yatıyor. O zaman işte Emekçi Kadınlar Günü ilan edildi. Tabii arkasında bir sürü, dediğim gibi, mücadele var. Uzun uzun şimdi ayrıntılarına girmeyeyim. Ama benim çalışmalarım özellikle bu coğrafyadaki Osmanlı Kadın Hareketi üzerine. Bunun önemi bizim açımızdan, hafızayla buluşturulmayan bir toplumuz biz. Yani biz kadınlar olarak tarihimizi bilmiyoruz. Ve önemli bir şey var. Gerda Lerner diye bir feminist tarihçi. Onun söylediği bir söz var, ondan bahsetmek isterim. Kadınların kurtuluşunun aleti hafızadır diyor. Yani tarihtir diyor. Kadınların kendi tarihini bilmesidir diyor. Mesela şu anda kapitalizm karşıtı, değil mi, bir analitik kategori olarak fikirler dünyasında kapitalizmi ele alıyoruz ama patriarkayı ele almıyoruz. Mesela bu çok eksik bir nokta. Sen de demin bahsettin, entelektüel alanda, fikirler alanında bir devrime ihtiyacımız var. Ve burada patriarkayı özellikle kavramsal olarak ele almaya ihtiyacımız var. Bütün son 200 yıldır çıkmış bilimlerde, modern bilimlerde patriarkal kapitalizm, yani sistem olarak hangi sistemde olduğumuzu iyice idrak etmemiz ve bu analitik kategoriyi de bu bilimlerin içerisine katmamız lazım.
Peki sevgili... sevgili Senem, biz seninle zaman zaman bunları tartışıyoruz. Tabii, olumlu evet. Anlamda ben öğrenerek tartışıyorum. Fakat evet. Türkiye'de en az bilinen mesele şu. Mesela Türkiye'de Mustafa Kemal'in kadınlara bir hak verdiği düşünülür. Halbuki Mustafa Kemal bir hak vermek değil, bir hakkı tanımakla önemli bir görev üstlenmiştir. Evet. Bunun da çok önemli olduğunu biliyoruz ama arkasındaki özellikle kadınların verdiği mücadeleyi, yani biraz sonra anlatacaksın Suat Derviş'i, Fatma Aliye'yi, evet, Nezihe Muhittin'i anmıyoruz. Sanki akşam bir karar verildi ve sabahına işte böyle bir durum oldu. Hayır, böyle olmadı. Cumhuriyet, evet, kadınların haklarını tanımakla, ama altını çiziyorum, vermekle değil, tanımakla taçlandırdı. Bu süreci anlatır mısın? Özellikle bu sürecin kadın düşünürlerini ve özellikle bu sürecin kadın, evet, yazarlarını. Çünkü içlerinde sosyalistler var. Döneminin ilerici, evet, feminist kadınları var. Bunları analım ki hiç değilse onların verdiği emeğin hakkını teslim etmiş olalım.
Evet, ya şimdi tabii tarihle buluşmuyoruz dediğim işte bu önemli olan. Ben Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 95-99 Mimar Sinan Üniversitesi. Ve orada Osmanlı modernleşmesini gördük. Osmanlı işte edebiyatını görüyoruz. Tanzimat dönemi edebiyatı vesaire. Ve hiçbir kadın edebiyatçıyı görmedik. Ahmet Mithatları görüyoruz, Namık Kemal'i görüyoruz, Şinasi'yi görüyoruz. Fatma Aliye yok. Üstelik edebiyatı çok başarılı. Yani hani edebi ölçüt eksik desen değil. Bir Fatma Aliye yok. Niye yok sorusunu da soramayacak bir bilincimiz vardı. İşte feminist bilinç o yüzden çok önemli. Feminist bilinç şu anda en eleştirel, en sorgulayıcı bilinçtir. Onu da söylemek isterim burada. O bilinçle daha sonra da karşılaştım ve bu soruyu sordum. Dedim ki Osmanlı aydınlanmasında kadın entelektüeller yok muydu? Olmaması imkansız. Yani o eleştirel, sorgulayıcı düşüncenin bize uğramamış olması bizim coğrafyamızın kadınların imkansız. İşte öyle dediğiniz zaman, o soruyu sorabildiğiniz zaman, yani sen de bilirsin, bir soruyu sorabilmek bir ömür olabilir. Dolayısıyla o feminist bilince sahip olman gerek ki o soruyu sorasın, o eleştirel bilince. Bizim müfredatımız tamamen bunu engelleyen bir eğitim müfredatımız var, tarihimiz var. Çünkü eril. Eril tarihle sürekli karşı karşıyayız. Orası da nötr olarak bizimle buluşturmak istemiyor tarihimizi. Çünkü bizim güçlenmemizi istemiyor. Çünkü patriarkanın işine gelmiyor kadınların güçlenmesi. Dolayısıyla ben bu soruyu sorduğum andan itibaren önüme bir alan açıldı. Yani Osmanlıca gibi de bir tabii şeyimiz var bizim, biliyorsun. Yani arşive girmek lazım, Osmanlıca bilmek lazım. Benim avantajım Osmanlıca biliyor olmamdı. Dolayısıyla bir baktım ki işte bir Fatma Aliye var ve 5 tane roman yazmış ve çok başarılı romanlar ve Hanımlara Mahsus Gazete diye bir gazete var. 1895 ile 1908 arası çıkmış ve kadınlar orada çok büyük sorular sormuşlar, tartışmalar yapmışlar. Büyük bir entelektüel birikim var. Bunları görüyoruz ve daha sonra daha da ileri gittiğimizde Nezihe Muhittin'e kadar gelen ve daha sonra Suat Derviş'le devam eden esasında bir feminist gelenek olduğunu görüyoruz. Yani entelektüel ve aynı zamanda da örgütlü bir gelenek olduğunu görüyoruz. Çünkü bu kadınlar dernekler de kuruyorlar ve o derneklerde birçok faaliyet gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla gitgide katman katman keşif ediliyor. Hala keşfediliyor. Suat Derviş'in şimdi İtaki yayınlarından romanları ardı ardına basılıyor. Yani yüze yakın büyük bir külliyatı var. Müthiş bir gazeteci ve aynı zamanda toplumcu gerçekçilik, yani sosyalist, Marksist bakış açısında da feminizmine katarak kadın yoksulluğu üzerine gözlemler yapmış ve yazmış bir kadın yazar. Ama tabii bütün bunu görmek lazım. Nereden başlıyor? Bu Fatma Aliye'den başlıyor. Onun kız kardeşi Emine Semiye var. Makbul Elemanlar, Şair Nigerler var. Yani orada 1908'e kadar, bakın devrime kadar bir birikim var. Ardından 1908 ile Cumhuriyet'e kadar ayrı bir birikim var.
Bu arada bir dakika, bir dakikanı rica edeceğim dinleyicilerimiz açısından. Tamam. Hem düşünürler hem tarihçiler bağlamında kadın hareketinin dışında da 1908 devrim olarak kabul edilir. Şimdi pek çok insan devrim olarak 1923'ü ele alıyor. O Cumhuriyet'in kuruluşudur. Ancak Türkiye'de bir meclis iradesinin tesis edilmesi 1908'dir. Hani bu da yine Türkiye'de bir tarih çorbası haline gelir. Orada devrim olması ilk defa tek adam rejiminin ortadan kaldırılıp meclis iradesine devredilmesi meselesidir. Evet. O devrimdeki kadınların rolünden de konuşuyoruz. Evet. Çünkü mesela, hakikaten ABC'yi anlatmadığımız zaman insanlar bunu unutabilirler. Evet sevgili Senem Timiroğlu, söz sende. Evet.
Orada mesela özellikle Jön Türk liderlerinden Ahmet Rıza'nın kız kardeşi Selma Rıza vardır mesela. Onu mutlaka dile getirmek gerekir. Ve bu kadınlar 31 Mart vakasına karşı mücadele, yani orada zor durumda kalmış yobazları karşı işte can güvenliği tehlikesi atlatmış kadınlar. Dolayısıyla tarihe gittikçe ve derinlemesine araştırma yaptıkça hayran kalıyorsunuz oradaki kadınların cesaretle. Hem entelektüel birikimi orada hem de örgütlü bir mücadeleyi gerçekleştirdiklerini görüyorsunuz. Ve bu birikerek Nezihe Muhittin'e kadar geliyor. Mesela Nezihe Muhittin'in Fatma Aliye'yi her salı ziyaret ettiğini biliyoruz. Yani bir arada zincir var ve o zincir kopmuyor. Sonra Nezihe Muhittin Suat Derviş'le çok yakın arkadaş ve birlikte oy hakkı mücadelesi yürüttüklerini görüyoruz. Şimdi tabii bize söylenen Cumhuriyet'ten sonra benim anneannem Cumhuriyet'in ilk okul kadınlarından, yani öğretmenlerindendir. Bana hep derdi ki Atatürk haklarımızı verdi bize. Senem, sen onlara yani şey ol, o haklara sahip çık. Çok değerli. Bize öğretilen buydu. Bize Cumhuriyet sonrası gelen buydu. Benim bir tezim var bu konuda. Yani tabii eleştiriye açık ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Babalarının kızları olan Fatma Aliye'ler, ki işte hepsi Osmanlı aydınlanmasının önemli aydınlarıydı. Ahmet Cevdet Paşa mesela. Onlar kendi adlarıyla yurt dışında bile tanınan, yani gerçekten Fransızca'ya çevrilmiştir bir romanı Fatma Aliye'nin. Sonra Suat Derviş'in de bir romanı Fransızca'ya çevrilecek ve Türk edebiyatında böyle bir şey yok. Fransızca'ya çevrilen başka roman, yani ilki Fatma Aliye, ikincisi Suat Derviş'indir. Edebiyat tarihlerinde yok bu, düşünün yani. Onlar şey oluyorlar, birey ve yetişkin oluyorlar o kadınlar. Yani Fatma Aliye, Nezihe Muhittin, hepsi o Osmanlı kadınları birey ve yetişkin oluyorlar. Özne oluyorlar Cumhuriyet'e kadar. Babalarının kızları iken büyüyorlar, yetişkin oluyorlar. Ama Cumhuriyet'e geldikten sonra maalesef biz yeniden çocuksulaştırılıyoruz, babaların kızları oluyoruz. Yani Atatürk'ün kızlarına dönüştürülüyoruz. Benim şeyim bu, argümanım bu maalesef. Evet. Ve orada da işte maalesef yeniden keşfetmemiz, yeniden yetişkin olmamız, yeniden özgün olmamız, yeniden birey olma yolculuğuna çıkıyoruz diyebilirim.
Selamcığım, çok teşekkür ediyorum. Çünkü şimdi telefon attığımızda özellikle eylem yapılan yerlerdeki kadın arkadaşlarımıza tabii ulaşacağız ve deprem tabii bölgesine gideceğiz. Tamam. Fatma Aliye'ye, Nezihe Muhittin'e, Suat Derviş'e, onların isimlerinin ardında Türkiye'deki ve dünyadaki tüm kadın devrimcilere buradan selam vermiş olduk. Çok teşekkürler sana.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Değerli dostlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Senem Timiroğlu'nun çok da önemli bir saptamasını gördük. Yani babalarının kızları olanlar kendileri feminist oldular, devrimci oldular. 1908 devriminde büyük bir şahlanış yaşadılar ve Cumhuriyet'in kurulmasında rol aldılar. Cumhuriyet bu kadınların mücadelelerini tanıdı. Onlara özel bir şey vermedi, tanıdı. Bu çok önemli. Tanımak da çok önemli. Tanımayabilirdi ama tanıdı. Fakat arkasındaki gözyaşını, mücadeleyi bilmemiz gerekiyor. Senem Timuroğlu ardından kadınlar bir yetişkin olmanın vasfını yitirip yeniden Mustafa Kemal'in kadınları olarak, Atatürk'ün kadınları olarak anıldılar diyor. Bu tabii Atatürk'ün bir tercihi miydi? Onu da tartışacağız. Bana kalırsa kadın hareketinin dik halini hep beraber dile getireceğiz. Şimdi Deniz Songül Çiçek'le görüşeceğiz. Neredeydi? Pelin Songül Çiçek Antakya'dan değil mi bize bağlanıyor? Evet sevgili Pelin merhaba.
Merhabalar.
Şu anda Antakya'dasınız ya da Hatay'dasınız, neresindesiniz bilmiyorum ama oradaki tabloyu bana çok kabaca özetler misiniz ve kadınlar olarak bugün orada bugünü nasıl anlamlı bir şekilde kutluyorsunuz, neler yapıyorsunuz?
Merhabalar tekrardan öncelikle. Ben Antakya'dan şu an bağlanıyorum, Serin Yol Mahallesi'nden bağlanıyorum yayınınıza. Şöyle burada 8 Mart'la ilgili bir süredir aslında birkaç haftadır hazırlıklar var. Kadın kurumları bir araya gelip birçok planlamalar yaptılar. Zaten deprem dayanışma zemininde kadın dayanışma çadırları da oluşturmuştuk. Bu çadırların koordinasyonları da bir araya gelip 8 Mart planlamasını aslında bir süredir yapıyorlardı. Şimdi bugün birkaç farklı yerde birçok çalışma yapıldı. Bir tanesi yani ana ve merkezi olanı Antakya merkezde Uğurmumcu bulvarında yapıldı. Bir kadın zinciri oluşturuldu. Bu kadın zinciri Uğurmumcu meydanına kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Orada yürüyüşün ardından basın açıklamasının okunması, çemberin genişletilmesi vesaire bu şekilde bir aslında 8 Mart gerçekleştirildi. Bunun ardından biliyorsunuz burada şu an hani ulaşım vesaire hala devam etmiyor. Hala kent normale dönmüş değil. Mahallelerde belli 8 Mart planlamaları yapılmıştı. Kadın buluşmaları gerçekleşti. Ben kendi olduğumuz mahallede bugün Serin Yol Mahallesi'nde bir kadın buluşması gerçekleşti. Zaten bir yarım saat, bir saat önce falan bitirdik etkinliğimizi. Onun dışında Harbiye'de, Samandağ'da, İskenderun'da birçok yerde bu kadın buluşmaları gerçekleşti bugün. Kadınlar kendi mahallelerinde 8 Mart için aslında bir araya gelmiş oldular. Kentte biraz böyle bir hava var ve yoğun bir katılım aslında oluştu maalesef.
Pelin, ben bölge insanını yakından tanıyan, yani ailesinden dolayı tanıyan bir kimse olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. O söz ettiğin yerlerin tamamı laik kimliği olan, kadın erkek eşitliği konusunda kırsalda bile olunsa özenli. Erkek davranışının da kadına karşı yani haddini bilecek şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi de yeni bir yaşam kurma bağlamında da bunun böyle olacağını tahmin ediyorum. Oradaki gözlemleri anlatır mısın lütfen? Kadın ihtiyaçları giderilmekte sıkıntı oluyor, onu biliyorum. Önümüzdeki süreçte toprağından kopmak istemiyor insanlar, onu da biliyorum. Kadınlar nasıl mesajlar verdiler, nasıl bir tutum gerçekleşti?
Yani çoğunlukla şu konuşuldu. Aslında depremden önceki taleplerimiz ve depremden sonraki taleplerimiz nelerdi ve neler değişti üzerine birazcık kadınlarla sohbetlerimiz gerçekleşti. Aslında zaten bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği toplumumuzda vardı. Bunun depremin ardından, afetin ardından kadınlar da ev içi bakım yükü, yani görünmeyen emeğin aslında sömürüsü çok daha fazla derinleşmeye başladı. Yani şöyle düşünün, mesela bir kadın bir çamaşır yıkıyorsa normal depremin olmadığı dönemlerde, şu an o çamaşırı elinde yıkamak, o suyu bir ateş yakıp kaynatmak, onun kurutmasıyla uğraşmak, tüm gün yemek yapmak, yaralılara bakmak, çocuklara bakmak, bunun gibi aslında işlerin hepsinin bütün güne yayıldığı ve bunun organizasyonunun kadın üzerinden gerçekleştiği ve aslında afet sonrası daha fazla bir bakım emeği yükünün arttığı bir durum var. Daha çok bunları konuştuk kadınlarla ve çocuklar için epey endişeliler. Yani sonuçta eğitim devam etmiyor, sağlık sıkıntısı var, barınma sıkıntısı var. Hala çadır sorunları çözülmüş değil. Kimileri brandalarda, kimileri akrabalarında falan kalmaya çalışıyorlar. Barınma sorunu biliyorsunuz hani kadınlar için ve çocuklar için daha yakıcı bir şey, bir durum. Çünkü şiddetin de bir yerde sokağa indirildiği bir dönem vardı bu, biliyorsunuz depremin ilk dönemlerinde özellikle. O yüzden aslında güvenlik sağlık ve bakım emeği. Bunlar öne çıkan başlıklar oldu.
Peki. Buyurun, buyurun.
Yok, ben böyle söylemiş olayım, sizin sorunuzu alayım.
Son şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki süreç oranın kolay bir inşa olma süreci olmayacak. Siyasal açmazlar da var ve insanlar bölgelerinde terk etmek istemiyorlar ayrıca. Kadınların bu bağlamdaki tutumundan da söz ederseniz size teşekkür edeceğim ardından.
Çok hocam, burada çok ciddi bir bağlılık vardı. Yani bugün bir 400 kadın kadar buluştuk Serin Yol'da. Gerçekten burayı bırakmayacağız diyorlar. Zaten gidip dönenler de vardı. Onlar da kendi deneyimlerini paylaştılar. Bırakamadık dedi yani. Hani gitmek istemiyoruz. Hatay bizim, biz bu kenti tekrar kuracağız. Bu enkazı biz toplayacağız. Bu enkazı biz kaldıracağız. Ve yeni kurulan yaşamda aslında biz kendi eşitlikçi biçimimizle bu yaşamı kuracağız Hatay'da tekrardan diye kadınlar aslında ortak taleplerde bulundular. Gerçekten buradaki yıkımı zaten görüntülerden, birçok şeyden herkes takip ediyor, görüyor ve ciddi bir yaşamsal sıkıntı çekiyor. Buna rağmen kadınlar kentine sahip çıkıyorlar. Yani buradan gitmek, topraklarından ayrılmak istemiyorlar. Bu kentte kalacaklarının beyanını herkes veriyor ve ciddi bir motivasyon da oluştu. Bugün 8 Mart'ta bu hava çok yaygındı. Hatay'a sahip çıkacağız havası çok yaygın bir havaydı kadınlar içinde.
Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Antakya'daki kadın direncinin de sanıldığından çok daha derin ve tarihsel olduğunu anımsatmak istiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Oradaki bütün insanlarımıza da tekrar ve ısrarla başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın.
Sağ olun. Bu arada çok önemli bir ismi anmamız gerekiyor. 29 Ocak 1882'de ilk 1 Mayıs şiirini yazan direnişin şairi Yaşar Nezihe Bükülmez'i de analım. Devrimci bir kadın şair. İlk 1 Mayıs şiirini kaleme almış kişi de Türkiye'de, Osmanlı'da, neyse bu coğrafyamızda bir kadın şair. Bunun da altını çizmek istiyorum. Birazdan sizin de telefonunuzu da alacağız. Şimdi Mor Dayanışma'ya gidiyoruz. Kadın, dinletemem sözümü. Şimdi Karaköy'e gideceğiz. Sevgili Sezen Ezer'e gideceğiz. Sezen Hanım merhaba.
Merhabalar. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Birazdan muhtemelen çok gerilimli bir tablo olacak. Çünkü anladığım kadarıyla sorunlar var. Lütfen benimle paylaşır mısınız çevreyi ve koşulları?
Şu an biz Cihangir toplanmaya başladık. Burada epey bir kalabalık var. Ama ara sokaklar tutulmuş durumda. Biliyorsunuz yine sabah yasaklarla uyandık. Ama binlerce kadın isyanıyla, öfkesiyle sokaklardan, olduğu her yerden buraya gelmeye devam ediyor. Biz de onlarla birleşmeyi, bir araya gelmeyi bekliyoruz. Coşkulu bir kadın kalabalığı var, öfkeli bir kadın kalabalığı var. Ama bütün ara sokaklarda tutulmuş durumda. Geçişler engellenmeye çalışılıyor. Şu an durum bu.
Şimdi Sezen, benim gibi pek çok insan büyük endişe duyuyoruz. Nedeni de şu: polis özellikle bu depremden sonraki iklimde zaten çok sertti. Kadın hareketine karşı da çok sertti. Daha da sertleşeceğini tahmin ediyoruz. Ben kadınların bu anlamda şiddete uğramasını, hele hele de kadın polisler tarafından ayrıca da şiddete uğramasını lanetliyorum. Nasıl bir tablo olacak peki? Yani kadınlar bir biçimiyle burada polisle meselesini anlatıp eylemini gerçekleştirebilecek mi?
Yani şöyle, kadınlar bu kadar şiddetin karşısında her gün işlenen kadın cinayetlerinin, istismarın, tacizin karşısında, enkazda ölüme terk edilmemizin karşısında çok öfkeli ve isyanıyla sokaklardan vazgeçmiyor. Geceler bizim, sokaklar bizim demeye devam ediyor. Maalesef ki devlet şiddeti giderek artmış durumda ve bizim eylemlerimize karşılaştığımız devlet gücünün, ne yazık ki failler yargılanırken, kadın cinayet failleri yargılanırken göremiyoruz. Depremde enkazın altında kalırken göremiyoruz. Ama bugün burada bunları haykırmaya geldiğimiz alanda büyük bir devlet gücü görüyoruz. Devlet bizi ölüme terk ediyor. Patriarkal kapitalist sistem ve onun getirdiği rant sistemi bizi ölüme terk ediyor. Biz bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Şu an burada kadınların bu iradesi var. Ne kadar karşımızda büyük bir şiddet varsa aynı zamanda direncenliğimiz de o kadar çok fazla. Bizler baskıya, yasaklara boyun eğmeyeceğiz. Bir kez daha buradan haykırıyoruz. Her yıl olduğu gibi bütün bunları aşıp bir araya gelmeyi nasıl başardıysak şimdi aynı isyanla, aynı öfkeyle bir araya gelmeye devam ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum size. Çok çok çok sağ olun. Umarım orada kazasız belasız bir günü yaşarsınız. Umarım kadınların sözü, üstelik de aslında yaptıkları eylemden dolayı kadınların eylemi rahat gerçekleştirmesini sağlaması gereken polislerle mücadele ediyorlar. Sezen, çok teşekkür ediyorum.
Şu an yürüyüşe geçmeye başladık. Bakalım neyle karşılaşacağız. Ama bizler tekrar son kez söylüyorum. Yeni bir yaşamı, eşit ve özgür bir yaşamı birlikte kurma sözünü verdik birbirimize ve bunun için buradayız. Bundan da vazgeçmeyeceğiz.
Çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. Şimdi Türkiye İşçi Partisi'ne döneceğiz. Melike Çınar bizimle olacak. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin farklı yerlerinde siyasi olarak tutum takınan farklı renklerle bir arada olan kadınları konuşturmak bizim görevlerimizden birisi. Bugün mikrofonumuzda kadınlar olacak. Siz olacaksınız. Birazdan size devredeceğiz. 0212 809 30 43'ten ulaşacaksınız. Melike, merhaba.
Merhabalar, merhabalar herkese.
Melike, şu anda neredesin? Neler oluyor tam olarak?
Şu anda ben Antakya'dayım, Hatay Defne'deyim. Şu anda biz bir köyden yeni geldik. 8 Mart Kadınlar Günü'nü köydeki kadınlarla birlikte de, depremzede kadınlarla birlikte de kutladık. Şimdi kamp alanımıza geri döndük. Yani 8 Mart'ta buradayız. Maalesef böyle bir afetle karşı karşıya kaldık. Ama burada kadınlar her şeye rağmen güçlü durmaya devam ediyorlar. Hayatlarını sürdürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan İstanbul'a da selam göndermiş olalım. Yasakların hiçbir zaman biz kadınları durduramadığını biliyoruz. Bu yüzden onların da orada gerekli şekilde mücadele edeceklerine, sözlerini söyleyeceklerine eminiz. Hatay'dan biraz bahsetmek isterim aslında bakarsanız. Şöyle, evet, burada hala kadınların, yani genel olarak aslında herkesin çadır sorunu hala devam etmekte. Bugün 3 tane köye gittik. 3 köyde de karşılaştığımız manzara şuydu. Eksik çadırlar var ve herkes bir arada yaşamak zorunda kalıyor, birçok aile. En büyük sorunlardan birisi hijyenin sağlanamaması. Birçok kadında sağlık sorunları baş göstermeye başlamış durumda burada. Duş alamıyorlar, temiz suya ihtiyaçları var. Kendilerine ait bir tuvaletleri dahi yok. Bu anlamıyla problemler maalesef devam ediyor. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize gelen birçok bağışı, birçok desteği sunmaya devam ediyoruz. Ama tabii ki bizim de sınırlarımız var. Bu yüzden buraya temiz suyun sağlanması, hijyenin sağlanması, duş alanının sağlanması aciliyetli bir şekilde gerekiyor burada. Kadınların hiçbir şekilde kendilerine mahrem alanları dahi yok. Bu yüzden bundan da aslına bakarsanız şikayet ediyor durumdalar. Burada sıkıntılar devam ama yani 8 Mart bile akıllarına gelmiyor birçok kişinin yaşadıkları problemlerden kaynaklı. Biz tipli kadınlar olarak küçük hediyelerimizi onlara sunduk ve herkesin söylediği şey bugünler geçecek ve biz yeniden topraklarımızı kazanacağız ve devam ettireceğiz yaşantımızı yönünde. Bu yıl 8 Mart Hatay'da bu şekilde geçiyor diyebilirim.
Çok teşekkür ediyorum. Hatay, Antakya kadınların ayağa kalktığı bir yer oldu. Umarım yeniden bölge inşa edilir ve kadınlar yine özgür hayatlarına devam ederler. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Melike Çınar.
Ben çok teşekkür ederim.
Evet değerli dostlar, birazdan kadın dostlarımızın konuşması için mikrofonları onlara uzatacağız. Her türlü eleştiriye açıklar. Ben sadece arada size bu işi yönlendirici olarak bulunacağım. Soru sormama gerek yok. Çünkü kadınlar zaten biz sormadan meseleyi anlatıyorlar. Ben bir su alıp geliyorum. Biraz şarkımıza dönelim. Ardından Juliana Gözen'e döneceğiz. Toplumsal Özgürlük Partisi'nin dönem sözcüsü. 0212-809-3043 Juliana ile şu anda konuşamayacakmışız. Bir anımsatma yapayım. Kanatlanmış Kadınlar, Senem Timuroğlu'nun çok değerli bir kitabı. Kadınsız İnkılap'ta Yaprak Zinioğlu'nun çok değerli bir kitabı. Bu iki kitabı edinenler bu az önce söz ettiğimiz sürece dair yerli yerinde ne nedir, kim kimdir öğrenmiş olurlar. Böylece aslında Cumhuriyet'in kuruluşundaki sancıları ve hak teslimini de bir yandan görmüş göstermiş olup tarih bilgimizi de yerli yerine oturtmuş oluruz. Çünkü hamasetin yerine entelektüel kimlik, varlık, tarih bilinci alırsa ancak anlamlı olacak. 0-212-809-3043 Necdet Ali, haydi bakalım. Siz halledin, ben de bir su alıp geliyorum.
Yar yar yere taşıdı, burçak tarlasında aklım şaşırdı. Moğol'daki sahne zor imiş burçak olması. Burçak tarlasında yar yar gelip dolması. Eğdirme pesini yar yar kalkar da giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Devletiniz gelsin, gelsin. Bakanınız haklarımı versin, versin. Aman istemem üzeri kalsın. Ev işlerini Marslılar yapsın, yapsın. Cadıysam süpürge bana kalsın, kalsın. Olursa çocuk yaparım olsun, olsun. İstemezsem soyları kurusun. Gitmişim ben çekirdek aileyi, kırmışım kendi testimi. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam. Cinayetinize sessiz kalmaz, kalmaz. Yastık değildir köşede durmaz, durmaz. Kol kırılsa yen içinde kalmaz.
Evet dostlar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlarla konuşmaya, kadınları konuşturmaya devam ediyoruz. 0212-809-3043 yolda yolculuk eden, yoldaşlığımızı seven, benimseyen kadınlar, her kimse bizimle buradan diyalog kurmaya devam edecekler. Ali ve Necdet de aracılık edecek, ben de aracılık edeceğim. 0212-809-3043 endişeliyim açıkçası. Kadınların Ankara'da ve İstanbul'da ağırlıklı olarak kutlama yönündeki eylemleri, kendi haklarını savunmalarına yönelik eylemlerine dair polisin şiddet kullanarak müdahale etmesinden endişe ediyorum. Bunu da buraya not olarak düşmüş olayım.
Bir dünyayı tersine
Evet. Değerli dostlar, Radyo Sputnik'te yolcu yolunda gerekte kadın arkadaşlarımızı, 5-6 kadın arkadaşımızı konuşturduk. 0212-809-3043'ten Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara uzattığımız mikrofonu uzatmaya, konuşturmaya devam ediyoruz. Birazdan hem siz hem yine başka konuklarımızın da olduğu bir geniş konuşma iklimini yaratmış olacağız. Evet değerli dostlar, saatlerimiz 19.35'i gösteriyor. 0212-8993'ten 0212-8993'ten sizinle birlikte Dünya Emekçi Kadınlar Günü programımıza devam ediyoruz. Yavaş yavaş dinleyicilerimiz de hatta gelmeye başlayacak. Ali ve Necdet son hazırlıkları tamamlıyor. Evet sevgili Nazan Öncel, benim çok sevdiğim bir arkadaşım, çok hayranlık duyduğum bir arkadaşım, olağanüstü şarkılara imza atan müthiş bir kadın, kendisine buradan büyük bir sevgi gönderiyorum. Çünkü hakikaten varlığından ve Türkiye'ye katıklarından dolayı da çok hoşlandığım bir kadın arkadaşım. Birazdan da dinleyicilerimize de döneceğiz. Tekrar ediyorum, bugün mikrofonlar sizin için açık. 0212-809-3043. Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın. Yurdumuzda kadın hareketini özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde çok cesur ve radikal hamleler yaparak ayağa kalktığının altını çizmemiz gerekiyor. Hemen hemen attıkları bütün adımlarda Türkiye'de ses getirdiler ve hemen hemen en ağır bedeli ödemelerine karşın hiç geri adım atmayan bir yaklaşım içerisinde oldular. Bir kere bunun altını çizmem gerekiyor. Kadın hareketi Türkiye'de gerçekten güçlü bir zeminde giderken elbette ki bu bağlamda da ağır tepkiler aldı, almaya da devam ediyor. Bugün de onlardan birisi yaşanıyor. Bunun üzerinde durmamız ve düşünmemiz gerekiyor her açıdan. Çünkü nihayetinde gördüğünüz gibi burada ciddi bir sorunla karşı karşıya Türkiye. Kadın zaten toplumsal eşitsizlik yanı sıra bir de devletin eşitsiz mücadelesi, müdahalesi karşısında eziliyor. Bunun altını da çizmek isterim ben doğrusu. Bugün yine Türkiye'deki en maalesef dezavantajlı grup olan kadınlar ve çocuklar da Menzil Tarikatı'nın eline düşmüş çocuklardan söz etmemiz gerekiyor ısrarla ve inatla. Orada toplumu ikna edecek herhangi bir açıklamanın gelmemiş olması öfkeyi büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor ve aslında haklı bir itiraz, isyan, öfkeye de dönüşmüş oluyor. Bunun da altını çizelim. Çünkü burada da ciddi bir sorun var. Tarikat cemaat ilişkisi hem kadını hem çocuğu doğrudan hedef alıyor ve toplumsal gericilik açısından baskın bir hale dönüyor. Evet, 0212-89-30-43'ten sizinle söyleşmeye birazdan başlayacağız. Yine değerli konuklarımız olacak. Bugün söz kadınlarda.
Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma. Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma?
Evet değerli dostlar, bugün özellikle kadınların alanlarda olup kendilerini ifade etme konusunda yoğun çaba harcadıkları ve aslında dünyadaki bütün demokratik eylemlerde polis güvenlik kuvvetleri dışarıdan gelecek saldırıya karşı insanları korur. Burada kadınların kendilerini ifade edeceği bu günde de doğal olarak polisin kadınlara yönelik olası bir provokasyonu engellemek gibi bir görevi olması gerekiyor. Fakat bu böyle olmuyor. Böyle olmadığı için de tuhaf bir tablo ortaya çıkmış durumda. Tabii kadın hareketinin her sene farklı biçimlerde bu saldırıya maruz kalması Ayrıca burada hareketin direncini ve güçlülüğünü de gösteriyor. Tabii bundan dolayı biz bir anlamda şu memnuniyeti yaşıyoruz. Yani kadın hareketi boyun eğmeyen bir hareket, ama bir taraftan da şunu görüyoruz ki Türkiye'de kadın hareketi maalesef ağır bir saldırı altında. Her açıdan bunun da böyle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu da tarihe bir not olarak koymuş olalım.
Bizde ana kuzusu değil miydik? Üç dönüm tarlaya takas edildik. Herkes kadar sevilemez miydik? Kader denen yazıda silindik. Bizde ana kuzusu miydik? Üç dönüm terleye takas edildik. Herkes kadar sevilemez miydik?
Kadın konusunda konuşmamız lazım gelen en önemli mesele herhalde bugün altını çizmemiz gereken en önemli mesele kadın hareketiyle ilgili olarak hepimizin dikkat etmesi gereken en önemli mesele, Türkiye'de çocuk gelin adı altında işte aşk evliliği falan gibi ya da aşk cinayeti çocuğa bir aşk kılıfı altında işlenen tecavüz suçunun üstünün örtülmesi gibi aynı zamanda yine başka kılıfların da bulunduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Buna bir hayli dikkat etmek gerekiyor. Birçok açıdan bunun altını çizmek gerekiyor. Çocuk gelin diye bir şey yoktur. Çocuğa tecavüz vardır. Aşk cinayeti diye bir şey yoktur. Bunun adı cinayettir. Herhangi bir kılıf uydurup işte orada en önemlisini söyleyelim belki de bir kravat takarak bir bahane uydurarak bu tabloları meşrulaştırmamak lazım gelir. Maalesef bunların hepsi oluyor ve çok da insanın canını yakacak bir biçimde oluyor. Bunun da altını çizmek isterim. Bu konularda toplum ne kadar duyarlı, ne kadar önlem almış durumda derseniz o da meselenin ayrı bir tartışma konusu aslında. Burada bile toplumda bir uzlaşı olmadığı gibi kadın görünümlü erkek işbirlikçisi pek çok insan olduğunu da biliyoruz. Tabii bir erkek olarak bütün erkeklerin de hani bu konuda zalimce yargılanmasını doğru bulmam. Çünkü birçok erkek kadın hareketinin doğal destekçisi olarak kendini görür ve bunun içerisinde yer almaya, fikrini söylemeye, destek olmaya da çalışır, çalışıyor. Ancak orada da erkeklerin rol çalmaktan bir kendini öne çıkarma çabasından vazgeçmesi gerektiğini anlamamız gerekiyor. Çünkü orada sonuç itibariyle kadın mücadelesinde, kadın hareketinde önce kadınların önde olması, erkeklerin de orada bu süreçte üzerine düşen bir görev varsa kadınlardan aldığı talimat çerçevesinde, tam doğru cevap bu, öyle davranması gerekir. Aksi halde kadın hareketini de bir erkek egemen dile ve harekete taşımamak gerekir. Yani işte kadına bayan demek, kadınlarımız deyip yeniden bir mülk meselesi haline getirmek, bunlar ciddi sorunlar. Bunu da altını çizmek isterim. 0212-8930-43'ten bize ulaşmanızı istiyoruz ve bekleyeceğiz. Hep beraber devam edeceğiz. Bu meseleyi Türkiye'de kadın hareketini anlatabileceğimiz en iyi şekilde, en lezzetli şekilde anlatmaya çalışacağız. Kadın meselesi üstü bir hayli örtülmüş olan aile içi şiddet ve taciz, tecavüz olaylarıyla da herhalde ciddi bir biçimde tartışılmayı hak ediyor. Kadınlar evde şiddete uğruyorlar. Daha küçük yaşlarda ensest mağduru oluyorlar. Kadınlar hayatın pek çok alanında okumaya, işe zor ulaşıyorlar. Bütün bunları dile getirmeksizin, Türkiye'de eşit yurttaşlık arayışını hayatın her alanına yaymaksızın elbette ki bir sonuç almak mümkün değil. Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü buralarda da yine bazı yerlerde oldu bitti olarak da gösteriliyor. Halbuki kadın meselesinin, kadın hareketinin bu türden bir oldu bittiye getirilmeyecek kadar derin ve kapsamlı olduğunun altını çizmemiz gerekir. Az önce konuştuk. Kadınlar kendi kadın hareketi tarihini bile bilmiyorlar. Fatma Aliye'yi bilmiyorlar. Nezihe Muhittin'i bilmiyorlar. Kadınlar Suat Derviş'i bilmiyorlar. Kadınlar Behice Boran'ı bilmiyorlar. Ve kadınların çoğu Türkiye'deki bir kadın başbakan olması sebebiyle mesela Tansu Çiller'i fizyolojisi dışında hiçbir kadın özelliği olmayan bir hanımefendiyi kadın zannedecek hale getiriyorlar. Halbuki böyle değil. Çünkü netice itibariyle kadın meselesi sadece cinsiyetin varlığıyla değil, bir düşünsel hareket olarak sosyalist hareketin içinde aldığı yer, aynı zamanda feminist hareketin içerisinde aldığı yerle de daha geniş ve incelikli, detaylı tartışılması gerekiyor. Maalesef bütün bu konuları gündeme getiremediğimiz, çünkü incelikli sorunları bir türlü tartıştırmayan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzun da altını çizmek isterim. Kadın hareketinin en zor dönemlerinden geçtiğini, şimdi daha kalıcı ve güçlü bir hareket haline döndüğünü de altını çizmek isterim açıkçası. Evet değerli dostlar, kadın hareketinin bugün bir arada olduğu, mücadele ettiği ve gerçekten direnç gösterdiği bir gündeyiz. Kolay değil kadın hareketinin ayakta kalması, kadın hareketinin bugüne kadar gelmesi, toplumun bütün baskılarını, bütün sorunlarını bu hareket en canlı şekilde hissediyor. O yüzden kadın hareketinin bütün boyutlarını derli toplu iyi anlamamız lazım gelir diye düşünüyorum. Bunun ne kadar başarıldığı da ayrı bir tartışma konusu. Cinsiyet eşitsizliği üzerine Kürt olmak, Alevi olmak, işçi olmak gibi başka şeyler eklendiği zaman giderek daha dezavantajlı bir duruma geliyor. Bunu da altını çizmek isterim. Öyle o kadar da meselelere kolay atlatılmadığını tekrar dile getirmemiz lazım geliyor. Bugün de pek çok örneği gördük. Bu pek çok örnek üzerinden konuştuk. Kadın hareketi hemen hemen hayatın her alanında özellikle kendini kendisi olarak temsil etme bağlamında büyük sıkıntılar yaşamıştı. Şimdi başka bir bağlamda da bu denklemi kurdu. Biz de bugün kadınların sözünü ulaştıran, kadınların sesini ulaştıran bir yayın yapmaya devam ediyoruz ve kadın hareketinin gerçeği söylemek gerekirse en güçlü hareket olduğunu bilmesine rağmen insanların sanki bu hareket öyle değilmiş gibi davranmalarına karşılık bir direnişi de buradan dile getirmiş oluyoruz. Bunun da altını tekrar çizmek isterim. eylemlerin yapıldığı yerlerden aynı zamanda haber almaya çalışıyoruz. Çünkü netice itibariyle kadın hareketinin oralardaki eylemli ve örgütlü halinin nasıl bir müdahaleyle karşı karşıya olduğunu da bilmiyoruz. Bazı siyasi partiler sadece bölgede olmayı tercih ettiler. Bunu da altını buradan çizmek isterim. Bu ne demek bölgede olmak? Deprem söz konusu olduğu zaman onun önüne geçmenin doğru olmadığını düşündüler. Ben de bir ölçüde bunu da haklı olarak görüyorum. Çünkü deprem ve kadın hareketi ilişkisi de önemli. Çünkü ihtiyacı olan bir pedi bile bulmakta sıkıntı çeken kadınların oradaki acil meselelerinin, sorunlarının çözülmesi gerekiyor ve bu irade gerçekten çok ama çok önemli bir hale geliyor. Bunu da buradan altını çizmek isterim.
Kadın, kadın, kadının hükmüm yoktur. Çünkü adım kadın, kadının hükmüm yoktur. Çünkü adım kadın, kaderim hükmüm yoktur. Çünkü adım kadın, kaderim hükmüm yoktur. Çünkü adım kadın.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın meselesini tartışıyoruz. Bugün Menzil Tarikatı ile ilgili bir bomba haber daha çıktı ve pek çok yerde, biz de yarın işleyeceğiz bu meseleyi, pek çok yerde haber oldu. Çocukların depremden zarar görmüş çocukların maalesef Menzil Tarikatı'nın bir anlamda eline bırakıldığını, inisiyatifine terk edildiğini gördük. Çocukların ruhsal olarak girişimlerinin ne boyutta olduğunu falan anlamak şöyle dursun: çok ağır bir ruhsal travmayı da derinleştiren bir sorunla karşı karşıyayız. Yani bu tarikat cemaat meselesi herhalde bu seçimin birinci sorunu olacak. Nasıl aşılır onu da hep birlikte göreceğiz ama hiç kolay bir mesele değil. Buradan da aslında biraz daha düşünmemiz gerektiğini söylemem gerek.
Dinletemem sözümü. Bana herkes sahip, benim hiç hakkım yoktur. Ben akıldan yoksun ama vazifem çoktur. Adem'in yediği elma hep benden sorulur. Çünkü adım kadın, kadının hükmüm yoktur. Çünkü adım kadın, kadının hükmüm yoktur.
Burada dile getirmek durumundayız. Tam olarak bölgeden haberleri alamadık. Gazeteci arkadaşlarımız da öyle anlıyorum ki bu şeyin altındalar. Hareketli gündemin altındalar. Onun da ben de buradan altını çizmek isterim. Kadın hareketinin farklı bağlamlarda tepki gösterdiğini hep gördük, biliyoruz ve bunun da aslında Türkiye'nin laiklik meselesi bağlamında da değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan da kadın hareketinin içinde olan insanların sorunları dile getirmek istedikçe baskılandıklarını da farklı bağlamlarda da gördük ve yaşadık. Bunun da ayrıca altını çizmek isterim. Hayatın her alanında bu eşitsizlik devam ediyor. Bu eşitsizlik devam ettikçe de bir anlamda kadın depremi diyeceğimiz bu fay hattı da hep kırılgan bir halde devam ediyor. Buradan şuna bakmak gerekir. Aslında kadın hareketinin birçok bağlamda siyaseten de oyun dışı kaldığı ve erkek egemen dile mahkum edildiği, bu yüzden de toplumsal cinsiyet eşitsizliği dahil olmak üzere pek çok konuda maalesef hak ettiği şeyi karşılığı göremediğini düşünüyoruz. Bunu da bir başka önemli unsur olarak sizinle tabii ki paylaşmak isterim.
Ben akıldan yoksun ama vazifem çoktur. Adem'in yediği elma hep benden sorulur. Çünkü adım kadın, kadının hükmüm yoktur. Çünkü adım kadın, kadının hükmüm yoktur.
Evet değerli dostlar, saatlerimiz 20'ye doğru geliyor. Size yeniden telefonumuzu hatırlatmak isterim. 0212 809 343'ten ben Enver Aysever'e ve buradaki bizi dinleyen herkese ulaşma imkanınız var. Çünkü Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ndeyiz ve emekçi kadınların özellikle altını çizmem lazım gelir ki eşit ilişki kurma konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde kendilerini ortaya koyduğu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Öyle de olması lazım geliyor. Şunu söylerseniz ben hayır demem elbette ki. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu koşulların yeni bir dönemde tepeden tırnağa yeniden değerlendirmesinin de lazım geldiğini mutlaka söylememiz gerekiyor.
Çünkü adım kadın, dinletemem sözünü. Çünkü adım kadın, dinletemem sözünü. Bana herkes sahip.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Gelsin baba gelsin, koca gelsin, gelsin polisiniz devletiniz gelsin, gelsin bakanınız haklarımı versin, versin aman istemem üzeri kalsın. Ev işlerini Marslılar yapsın, yapsın. Cadıysam süpürge bana kalsın, kalsın. Olursa çocuk yaparım olsun, olsun. İstemezsem soyları kurusun. Çekmişim ben çekirdek aileyi, kırmışım kendi testimi. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam. Cinayetinize sessiz kalmaz, kalmaz.
Dünya Kadınlar Günü ile ilgili, Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili şu anda aradığımız pek çok arkadaşımıza ulaşamıyoruz. Çoğu eylemde olduklarını söylüyorlar. Buna sevinelim mi, üzülelim mi bilmiyorum. Bizi aramakta da bugüne kadarki kadın hareketindeki o önemli arkadaşlarımız işte eyleme gidiyoruz, oradayız diyerek bize teşekkür edip yayını dinlediklerini söylüyorlar. Ama burada bugün ilk defa Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde eylem yayından daha önemli hale geldi. Bundan da açıkçası fevkalade memnun olduğumu söylemek isterim. Biz de saatlerimiz 20.02'ye geldi. Şu dakikalarda yavaş yavaş toparlayıp bu yayını şeye taşıyacağız. Sokakta neler olup bittiğine dair bir sonuca taşıyacağız. Onun da altını çizmek isterim ben. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün gerçekten böyle bir yüksek tonda itirazla, isyanla devam etmiş olmasına da ben çok mutluyum. Necdet ve Ali adına da teşekkür ediyorum. Çünkü sonuç itibariyle eylemci kadınları bugün hakikaten Mor Çatı'dan tutun CHP'ye, feminist hareketlere, Türkiye Komünist Partisi'ne, Türkiye İşçi Partisi'ne herkese ulaştık ve hepsinin görüşlerini de almış olduk. Kadınların özgür olduğu bir ülkede yaşamayı tabii ki hepimiz istiyoruz. Kadın sadece kadın olduğu için kutsal değil elbette. Belki mağduriyetler oluyor ama kadın işçi olunca ayrıca bir sıkıntı üstüne binmiş oluyor. Bugünkü yayını Selin Sevim. Evet, Sevim Hanım buyurun.
Annenizin babanızın ellerinden öpen Sevim.
Sağ olun. Buyurun Sevim Hanımcığım.
Enver Bey, bu kadınlar mücadeleyi sadece patronlara ya da hükümete karşı vermiyorlar ya da eşlerine. Ben şöyle kız çok uzatmadan söyleyeyim. Ben ilkokula başladım. Benim annem modern giyimli, güzel, hoş bir kadın. Benim okumama daima karşı çıktı. İlkokul 3. sınıfta göndermedi bir hafta kadar. Kapıya hocalarım geldi. Bu başarılı çocuğu sen nasıl evde tutarsın diye giydirdiler önünü. Gittim. İlkokulu iyi bir dereceyle bitirdim. Bu arada eve su taşıyorum ve kardeşlerimin affedersin boklu bezlerini de yıkıyorum. Okul bitti. Ortaokula başlayacağım. Hayır, ben çocuklara bakamıyorum, yetişemiyorum, gidemezsin. Ben ağlayarak etrafımdaki sevdiğim amcalarımdan böyle güç alarak bir şekilde kendimi ortaokula yazdırdım. Ondan sonra okursun ama işlerden geri kalmazsın. Geliyordum, ben okuldan geliyordum. Önce bulaşıkları yıkıyordum, yatakları, yorganları kaldırıyordum. Yemeklere kadar yapmaya çalışıyordum. Kalan vaktimde 2 saat uykuyla okula gidiyordum. Ortaokul çocuğuyum. Bunu da bana hocamın birisi dedi ki Sevim, sen gerçekten okumak istiyor musun yavrum? Evet. Hocam bana vakit kalmıyor. Kardeşime bakıyorum, bezimi yıkıyorum falan. Sen akıllı bir kızsın. 2 saat uykuyla da yaparsın dediği için ben yine okulda takdirimi aldım. İnanın bazen uyumadan gidiyordum ama mücadelemi verdim. Liseye geldik. Hayır, gidemezsin. Gideceğim dedim. Senin her işini de yapacağım ama gideceğim. Ben ele bakmayacağım. Kendi ekonomik özgürlüğümü alacağım. Ne yaparsan yap. Liseyi de bitirdim. Üniversiteye geldim, ben okuldan geliyorum, proje çizeceğim. Projeden önce mutfağa giriyordum okuldan gelip, biliyor musunuz? Mücadele sadece birçok kızlar benim gibi ailesine karşı da mücadele bazen veremiyor. Belki de Allah'ın bana verdiği en büyük lütuf uykusuz yaşayabilme gücüydü Enver Bey.
Ne güzel anlattınız. Çok çok mutlu oldum.
Yani bu da çok önemli. Ailelere karşı da veriliyor. Evlendim. İlerici zannettim eşimi. Eşim o kadar çeşitli, evlenene kadar ağzından eşek çıkmayan eşim. Evlendikten sonra ne biçim laflar. Çok uzun süre çocuklarıma belli etmeyeyim dedim. Onlar okuyacak. Onların şeyini, psikolojisini bozmayayım diye dayandım. Ama işte bunlar ODTÜ'yü kazandıktan sonra yine aynısını yaptığı için ben bıraktım. Bitirdim yani. Artık çekinmek istemedim. Şu anda da ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum, zar zor da olsa. Ama
iyi yapmışsınız. Ne çekeceksiniz Allah aşkına ya?
Hani şöyle, sadece patronlara karşı verilmiyor bu mücadele. Aile içinde benim kadar güçlü olamayan, hani şey, yaratılış olarak insanlar da var ve aileler göndermiyor Enver Bey. Bunu da araya katarsanız iyi olur diye düşünüyorum.
Tabii yani. Ki bu konuda hiç kuşku yok.
Bunu da söyleyelim. Kızlar biraz cesaret alsınlar diye bağlandım size. Sizden
çok çok
şey öğrendim. İkinci üniversitemsiniz benim.
Çok çok teşekkür ederim. Sevim Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş yayını toparlayalım arkadaşlar isterseniz. Saatlerimiz 20.10 geçiyor. Az önce duygularımızda, dile gelen duygular da önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. Yarın sabah saat 11'de, akşam saat 18.30'da burada olacağız. Umudum özgür kadınların olduğu bir ülke.
Sözüm çoktu, neden sustum ki?